Ayrım altı, çöküş, mahşerin yalnızı, Cavit Kırcı. Sayfa 55. Ecdadın geri gelmeyeceği muhakkak da bu çaresizlik içinde o günler özleniyor işte. İnsan yaşadığı zaman diliminde mutlu olamayınca mutlu olduğu zaman dilimlerini özlüyor nedense. Hiçbirimiz Ceddimiz Fatih'in, Süleyman'ın, Yavuz'un, Murad'ın günlerini yaşamadık. Ama keşke o günler olsa diyoruz. Heyhat, şu devasa Avrupa karşısında o günler nasıl gelir? Gelmez mi? Zor. Neden? Avrupa bizi fersah fersah geçmiş. Baksana ittifak arar dururuz. Dururuz da yüz veren bile yok derim. Hamit dengeleri kurup da biraz İngiliz'den, biraz Alman'dan, biraz Fransız'dan bir şeyler koparabilmişti. Şimdilerde iş zor. İttifak aramaksızın başaramaz mıyız ya? Kendi halimizle mi? Evet. Ne mümkün? O halde ecdada özenmek niye? Ne demek şimdi bu? Ecdat ittifak mı aramıştı? Aradı tabii ki. Yoksa kapitülasyonlar meselesi neydi? O başka, güçlüyken verilen kazanma tavizeydi. Biz kendimiz girdiğimiz ya da gireceğimiz harpleri, mücadeleleri kazanamaz mıyız? Kazanırız, kazanırız da zaten neyi başarırsanız başarın, neticede kararı kendiniz verirsiniz. Ama böyle yapmak yerine hep dışarıda arıyoruz değil mi? Sakın bu da başkalarının bizi tavlama oyunu olmasın. Sonra da işleri başaramayınca bu sefer içeridekilere sarıyoruz. Yok sultan şöyle ettiydi, paşa şöyle yaptıydı falan. Taslamam öyle. Bir ihtilal arayışı. Evet. Çözüm mü peki? Sence? Değil. Yok, bazen gerekli. İngiliz tarihinde yer alan önemli bir isim olarak Cromwell de devrimciydi. Şayet memleketi yönetenler gaflet içindeyse ihtilal ve inkılap kaçınılmaz oluyor. Aferin, söz bu işte, gaflet içindeyse. Yöneten dediğin uyanık olur, yönettiğinin önünde olur ve atak olur. Bu vasıflardan uzaklaşınca da gafil olur. Şimdi mevzu şu, yönetene bunu kim söyleyecek? Yakınındakiler. Yakınındakiler de aynıysa ki aynı amaca hizmet ettikleri için görememeleri mümkün. O halde hariçtekiler. İşte o hariçtekilere muhalefet diyoruz. Meşrutiyeti biz millet bu yüzden istedik. Lakin meşrutiyet bize sağlıklı biçimde gelmedi. Zira onu elinde silah olan dağa çıkmış Resneli Niyaziler ve Enver gibiler getirdi. Geliş şekli komitacıydı. Birkaç subayın yıkabileceği kadar basit bir rejimimiz mi vardı efendi bizim? Sence? Sanmam. Hamit rejimi çok sıkıydı. Zaten zayıflığı da buydu. Çok da sıkınca bir nesne nasıl ki kırılır, bizim de rejimimiz kırıldı. Şey olmalıydı, içinde bir yumuşatıcı. Geçenlerde demir işlerini anlayan bir ecnebi söylemişti. Molibden. Böyle bir maden varmış. Sert metalleri yumuşatır, böylece kırılmasını önlermiş. Bizim rejimimize de molibdene benzer bir şey lazımdı. Zayıf tarafı oydu işte. Sertti, sıkıydı. Tabii ki el parmağı olmadan kol ağalarının dağa kalkmasıyla rejim ve sultan yıkılmaz. Bu nedenle el parmağını aramak lazım. Bizim memleketimizin her işi bize ait olduğu kadar bil ki ele yabancıya da aittir. Tabii ki başkalarının meseleleri onlara olduğu kadar bize de aittir. Nasıl yani? Beyzadem, herkes biri birinin işine gücü yettiğince karışır işte. Efendi bu sözlerden sonra Beyazıt Meydanı'na döndü. Nice olaylar gördüğü bu meydan ona bilgece sözler söylemeyi öğretmişti. Memleketin şekillendiği yer burasıydı işte. Orta oyununun oynandığı yerlerden birisi burasıydı. Bu efendinin kim olduğunu bilmiyordum ama onunla irticalen fevkalade önemli konular içeren ve pek de tekin olmayan mevzuları konuşmuştuk. Efendiye olan itimadım mı beni konuşturmuştu? Yoo. Ben günlerdir bir bilenmişlik içinde zaten bu meseleleri kurguluyordum. Efendi tam da yakalayacağı yerden yakalamıştı mevzuyu ve beni. Şuurlu muydu? Sanmam. Hadiseler böyle vuku bulmuştu. Ben tam bunları düşünürken... Orta şekerli bir kahve yap bakalım Sadullah Efendi. Oho, hoş geldin Maruf Efendi, nerelerdeydin?
Ohri'den geliyorum, yollar harap. Zar zor 3-5 ticaret ancak yaptık ya, Bulgar'dan kaçak göçek işte.
Konuşmasıyla efendinin adının Sadullah olduğunu öğrendim. Sadullah efendi adının Maruf olduğunu öğrendiğim tüccarıyla konuşmaya koyuldu. Ohri'den bahsediyordu. Artık bizim olmamaya doğru yol almış olan Ohri'den. Bir vakitler vatan olan şehrin artık el olmaya başladığından ve de nasıl da horlandıklarından söz ediyordu Maruf efendi. Gittikçe Bulgarlara ve Arnavutlara karşı öfke dozunu artıran sözler söyleyerek konuşuyordu. Sözün burasında Sadullah efendi tekrar tesirli sözlere girişti.
Maruf, sen çelebi adamsın, sana böyle hiddetli konuşmak yakışmaz. Sen de bilirsin değil mi olanı biteni? Bu işler öyle birkaç çetecinin başaracağı işler değildir. Bilirim, bilirim ya, hayıflanmam şuna ki biz yıllardır nerelerdeydik? Avusturya, Rusya, belki İngiltere ve Fransa buralarda bugünler için hazırlıklar yaparken biz nerelerdeydik?
Biz hep olduğumuz yerdeydik Maruf. Efendi bu sözü aslında kendisine yakışır bir isabette söylememişti. Zira az önce değme strateji ustalarına taş çıkartan bu adam çok sıradan konuşmuştu. Biz olduğumuz yerde değildik işte. Biz oralara girerkenki gibi değildik. Muzaffer ve galip durmadık oralarda. Geldik aldık ve emanet ettik gittik. Oralar bizim için merkezi Avrupa ile aramızdaki tampon bölge olduğu müddetçe işimizi görmüştü. Belki de Macaristan'ı kaybettiğimizden beri bize o tampon olmaları yetmişti. Korkmuş muyduk? Tüm Avrupa bir araya gelince 120 senede idare etsek, vatan yapmaya da başlasak bir toprağı elimizden alıyordu. Bir zamanların vatan toprağı Macaristan böyle bir yerdi mesela. Bu hal bir korku hali miydi? Belki, zira insan korkabilen bir varlıktır. Korktuysak neden oralarda kalmaya devam ettik? Bu sefer de çekilmekten korktuk. Yok, yine aynı sual. Korktuk mu? Sanmam. Türk korkar mı? Korkmaz. Lakin Türk de ihtiyat eder. Acaba ihtiyat mı eder? İhtiyat bizim için bir sığınma kelimesi mi? Yoksa gerçekten mi korktuk? Yok, korkmadık. Korkmadık azizim, lakin tükendik. Daha öteye gidecek mecalimiz kalmadı. Devleti yönetenler ahmak değil ya. Kendilerince bir strateji buldular ve durdular ya da durdurulmaya razı oldular. Bunları düşününce yine hak verdim Sadullah Efendi'ye. Biz olduğumuz yerdeydik. Daha doğrusu olduğumuz yere kadar gelmiştik de bir noktadan sonra daha öteye geçmeye mecalimiz kalmamıştı. Orada kalmış ve bundan sonra da durum muhasebesi yapmak yerine ve de eldekileri iyi kullanmak yerine olduğumuz yerde kalmaya devam etmiştik. Ben bunları düşünürken Sadullah Efendi söze devam etti.
Dün akşamdan beri kumpanyaların varyeteleriyle meşgul Gedikpaşa'dakiler. Cambaza bakıyor bizimkiler anlayacağın. Onlar hep buraya geldiler. Tiyatro ile, eğlence ile, ticaret ile vesaire ile. Biz ise ancak damdan düştükten sonra gittik be Maruf oralara. O zaman da iş işten geçmişti işte.
Buralarda dünya siyaseti bizi yargılıyor Sadullah Efendi. Yıllardır Avusturya'nın, Rusya'nın adamları hem oralarda hem buralarda cirit atıyorlar azizim.
Yargıyı dünyevi manada güçlü görünen başlatabilir Maruf Bey kardeşim. Lakin kazanan dünyevi manada güçlü olan olacaktır diyemeyiz. Her yargılamanın sonunda kazanan haklı olandır.
Sadullah Efendi'nin bu sözünden sonra Maruf Efendi şöyle bir afalladı ve yarı hiddetli yarı alaycı bir tavırla ''Güldürme beni Sadullah Efendi, zayıfın dava kazandığı nerede görülmüş?''
''Zayıf demedim Maruf Bey kardeşim, haklı olan.'' dedim.
''Etme Sadullah Efendi, haksız olanlar genelde güçlü olanlardır ve davayı kazanan da onlardır.''
Değildir azizim, kazanan hep haklı olandır ama bugün ama yarın.
Nasıl?
Şöyle azizim, devrim güçlüleri kendi hukuklarını oluşturarak davaların kazananı olurlar. Lakin sadece kazananı olurlar. Adaleti temin edeni değillerdir. Oysa ki insan normal hallerde adaleti arayan varlıktır. Adaletse eşitlik, doğruluk, helal ve meşruluk demektir. Bunlar yoksa adalet yoktur. Ve insan bunları buluncaya kadar arar. Belki buluncaya kadar susar da. Lakin Victor Hugo diyor ki zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir. Yani zamanı gelince haklı alacağını alır.
Bu seninkisi züğürt tesellisi be Sadullah Efendi dedi ve nargilesini fokurdatmaya devam etti.
Sadullah Efendi'den Hugo'yu duyunca anladım ki Efendi Çelebi sıradan ve basit bir kahveci değildir. Peki o halde kimdir? Hesabımı da ödeyerek kıraathaneden kalktım. Bu Sadullah Efendi epeyce dikkatimi çekmişti. Şu İstanbul şehri öylesine sürprizlerle doluydu ki. Mühendis mektebine geldiğim günden beridir nice hadiseler ile nice insanlarla karşı karşıya kalmıştım. Pek çoğu sıradan hadiseler ve insanlar ise de azımsanamayacak kadar kısmı da sıra dışıydı. Zannedersem Sadullah Efendi de o sıra dışılardan birisi olacaktı. Stratejik bakış açısı içeren sözleri, Hugo'yu bilmesi, insanlar hakkındaki felsefi değerlendirmeleri, onu da şehri İstanbul'da bulunan sıra dışı insanlar arasına sokmama neden olacak gibiydi. Stratejik bakış açısı içeren sözlerini yaşından kaynaklanan tecrübesine, insanları tanımasına, esnaflıktan gelen maharetine verebilirdim. Ama ya Hugo? Hugo, Racine, Montaigne, Lord Byron. Ben ki mektepte geçen yıllarıma ne kadar da yanıyordum şimdi. Sanki tüm dünya mektebimmiş gibi yaşamıştım. Oysa ki mektepteki talebelik yıllarımda millet ya kendi yaptıklarıyla da piyasadan buldukları tercümelerle de olsa Hugo, Fenelon, Balzac okurken ben tüm enerjimi mektebime vermiştim. Pek tabii tüm enerjimi mektebime vermemde etkili olan aileme karşı olan sorumluluğumdu. Ailemin tek erkek çocuğu olarak benden büyük ümitler bekleyen, başta sevgili valideciğime ve muhterem pederime ve dördü abla olmak üzere altı kız kardeş cağızıma karşı duyduğum derin sorumluluk duyguları beni bir an evvel bugünlerin pek muteber mesleği olan mühendislik sıfatıyla ve zaman geçirmeksizin anılmam için güdüleyip durmuştu. Öyle ki mektep için Trabzon limanından vapura bindiğim o ilk günde beni uğurlamaya gelen annem, babam, ablalarım, kız kardeşlerim, amcalarım, dayılarım, eşleri, çocukları vesaire sanki ben de üzerime bir büyük sorumluluk aldığım hissini doğurmuştu. O gün bugündür de değişmemişti. Ahmet Salih ile olan Beyoğlu maceralarımızdan kaynaklanan yalpalamalar da olmasaydı, bu tek düze hedefe varma ve varıldıktan sonra da aynı istikamette gitme gayem canlılığını daima koruyacaktı. Taşıdığım bu büyük sorumluluk duygusunu yalnızca Beyoğlu eğlencelerinde vakit geçirirken geçici olarak unutuyordum. Zaten kalıcı olarak unutmam da mümkün değildi ki. Fakir bir memleketin görece daha iyi durumda olan bir sakininin oğlu olarak o da eldeki avuçtaki ne varsa benim için sarf ederek ancak idadi eğitimini Trabzon idadisinde tamamlayan birisi olarak her tarafı imara muhtaç olan memleketimizin nadir mühendislerinden birisiydim. Mektep yıllarımda hep şu an için bulunduğum halin sorumluluğunu taşımıştım. Belki bu yönümle de o zamanlar nadir bulunan talebelerden birisiydim. Benim için yapılanlardan hangisini unutabilirdim ki? Tahsilimin ağır masrafları karşısında düştüğü yoklukla ve kardeşlerimin dahi birçok ihtiyacını öteleyerek ya da yok sayarak beni okutan babamı mı unutabilirdim? Memleketimden ilk defa çıkan bir yüksek tahsil talebesi olarak benden umut bekleyen köylülerimi mi unutabilirdim? Birçok yeri çamur, toz, toprak, yıkık ve viran memleketimde benim gibilerden medet uman garip gureba memleket insanımı unutabilirdim. Tüm bunları yok saymak için ya vicdandan, şereften, haysiyetten yoksun bir pespayı insan olmak lazımdı yahut da akıldan yoksun ve sürekli sarhoş yaşayan bir aciz. Ben ki yıllarca hep o sevgili ailemin muhabbetiyle yaşamış birisiyken kendimi aile saadetine başka şeylere değişecek birisi olarak görmüyordum. Beni yıllarca güdüleyen de bu aile saadeti hissi şimdilerde daha da genişliyordu. Vatan toprağı Trablusgarp'ta yaşanan fecaate aslında biraz da bu gözle bakıyordum. Bizim gibi Müslüman Trablusgarp ahalisi şimdi istilacı İtalyan postalları altında eziliyordu.
Onların da kim bilir benim ailem gibi ümit besledikleri nice evlatları vardı. Şimdilerde memleketlerine dönmek şöyle dursun, belki de haber dahi alamıyorlardı. Peki ya o evlatlar bir gün memleketlerine dönerlerse? Olacak olan neydi peki? Görecekleri acaba benim İstanbul'a gelirkenki gibi dönmeyi umduğum günde görmeyi umduklarım mıydı? İstanbul'dan kesin olarak memleketime döndüğümde bulmayı umduğum memleketimdeki gibi camilerimizi, ezanlarımızı, ay yıldızı bayrağımızı onlar da bulmayı ummayacaklar mıydı? İstilacılar oralara gelip de yalnızca vergilerini ve haraçlarını alıp gidecek değillerdi ya, kiliseleriyle, çanlarıyla, yaşam tarzlarıyla geleceklerdi. İşte o zaman Trablusgarp'ın evlatları artık kendi memleketlerinde yaşadıklarına hükmedebilirler miydi? İşte bu düşünce bende onların acılarına ortak olma ihtiyacı doğuruyordu. Sanki onları da aileden gibi görmeye başlamıştım. Trablusgarp'ın bu acıklı hale düşmüş vaziyetteki evlatlarını düşünürken, bir yandan da bize askeri olarak güç zafiyetini yaşatan Trabluslu Arapların soydaşlarından olan Yemen'deki Zeydi imamlarına kızıyordun. Bir yandan da Beyoğlu'ndaki ve Ahmet Salih'in anlattığı kadarıyla bildiğim İzmir'deki ecnebi yaşamın ve şimdilerde ha çıktı ha çıkacak gibi duran bir başka harbin eşiğindeki Selanik'teki yaşamın alabildiğine serkeş bir hal alarak ve alabildiğine serbestçe yaşandığına kızıyordum. Kendi kendime sormadan edemiyordum. Bu ecnebice yaşam alabildiğine serbestçe olacaksa Trablusgarp'taki bu direnç neden? Enver, Kemal ve diğer kahramanlar neden kendilerini günlerce ötedeki bir ateşin ortasına atmıştı? Bu iş böyle sürüp giderse, biz asıl kökümüz olan o Anadolu ve Rumeli'nin hem Müslüman hem Türk nitelikli büyük kimliğini yitirmeyecek miydik? Bu ve benzeri daha nice sorular aklıma geldikçe ve o sorulara cevaplar bulamadıkça sanki üzerime bir kabus çöküyordu. Bütün bu soru anaforunun içine bir de Trablusgarp Harbi ve onun getirdiği elem dolu düşünceler eklenince ve hiç tanımadığım insanlar dahi olsa oralarda yaşayanlar adeta aile fertlerimden birileri gibi oluyorlardı. Cevabı ancak gelecekte saklı sorular ile çözümü ancak uyanık kalmakta saklı kabuslu rüyalar içinde matbuat hayatının içine gömüldükçe gömülüyor, Sadullah Efendi ve Mario gibiler ile sürekli sohbet ortamları oluşturuyordum. Böylece aramaya devam ediyordum. Ecnebilere her ne kadar kızsam ve onları öteki olarak görsem de fikir ve ilim dünyasında bizden görüyordum. Çünkü bilhassa ilim dünyasında da insanın o tiksindirici ve bitmek bilmez adi iştihası etkisiz kalıyordu. Bu tespitlerin ışığında Sadullah Efendi ile tanıştığım vakitlerde benimle yaptığı konuşma aklıma geldi. İki grup birbirleriyle münakaşa yapıp da ayrılınca söylediği o söz. Bunların karnı akıllarıyla doyar. Yani bunlar kafa yorarlar. Evet, insanın karnı bile aklıyla doyunca kavgaları dahi medenice oluyor işte. Şöyle bir bakıyordum etrafıma da cahiller, ucuz bir akılla yaşayanlar, iştahlarına esir olanlar alabildiğine vahşileşirken ilim erkan sahipleri de alabildiğine medenileşmenin peşinde gidiyorlardı. O halde terakki için ilmi ve ilimden beslenen fikri daha da yaymak lazımdı ki insanların bilhassa şu çileli memleketimin insanlarının yüzü gülsündü. Benim ailem işin sırrını çözmüş olacaktı ki yatırımlarının büyüğünü benim tahsilime yapmışlardı. Sevgili pederim bahçesindeki veya tarlasındaki ürünü satınca ilk işi Trabzon'a gidip banka şubesine bana gönderilmek üzere para havalesi yapmak oluyordu. Padişah efendimizin tahsildarı olduğu için de elinde olmasa da her daim nakit parası olduğundan ben ihtiyaç duydukça bana yollardı. Peder Bey'in memleket ortalamasına uygun olarak da bacılarımı Kur'an tahsili de iştigal ettirmişti. Bu tahsil bizim oralar için fevkalade mühimdir. Hanım ve anne olacak bir kadının öncelikle Kur'an ahlakıyla ahlaklanması umumi kanaatimiz olmuştur. Lakin ben ilk mektepten sonra rüştiye ve idadi okuyan bir Osmanlı olarak daha seküler bir bakış açısına sahiptim. Seküler ama dinsiz ya da ateist değildim. Oysa ki ateistlik adeta bizim dönemimizin modası olmuştu.
Öyle ki Beşir Fuat gibi isimler, gerçi bizden bir aydı eskiydi ama hatırası hala canlıydı, bu uğurda akıllarını yitirircesine yaşamışlardı. Ekseriyet onun kadar değildi tabii ki. Lakin onun gibi uç örnekler olmasa da tahsilli gençler gittikçe halkından ve halkının yaşam tarzından ve inançlarından kopuyordu. Halkına hizmet için yetişen bu gençler ya Avrupa özentisinin çarkına kapılıyor ya da memleketteki gayrimüslim unsurların yaşam tarzlarının tesiriyle yetiştikleri milli kültürden uzaklaşıyorlardı. Bir grup da onlara muhalefet ederek milliyetçi ya da İslamcı fikirlerle daha bir keskinleşerek birer kutup oluyordu. Bu gençlik grupları içinde en ümit var olduğum yine de siyasetle iştigal edenlerdi. Onlar millet ve memleket meseleleriyle meşguldüler.
6. ayrımın sonu. Sayfa 65.